Ayrım 3.
Bazı günler ben de dükkana gider, babamın işi çoksa yardım eder veya oturur gelenleri izlerdim. Onları izlemeye bayılırdım. Çünkü çok gülünç olaylar geçerdi zaman zaman. Bazen karısına kızmış bir koca, bazen kocasına küskün bir kadın, bazen de ortağı parasını batırmış bir tüccar gelir, bütün kızgınlıklarını sanki babamdan çıkaracaklarmış gibi konuyu anlatmaya başlardı. Zavallı babam onların anlattıklarını derleyip toparlayıp anlaşılacak gibi yazmak için bir yığın ter dökerdi. Bir keresinde, hiç unutmuyorum, bir adam girdi dükkana. Yüzü allak bullak olmuş, belli ki bir şeye çok kızmıştı. Babama, "Aman Bay Nanna, karıma acele bir mektup yazdırmak istiyorum," dedi. Aklımda kaldığına göre şöyle yazdırdı: "Karıya söyle, Mariştar diyor ki, benimle kavga ettiğin, beni dışarı attığın günden beri ne kadar yaygara yaptın? Niçin Hununi'ye düşmansın? Niçin gürültüye neden oldun? Seninle evli olduğum halde başka bir kadın arıyorum. Beni bu hadde kadar söylettin. Senin denginde bir kadın geliyor, sevin artık. Oh! Senin yakınmalarından, dırdırından kurtulacağım işte." Zavallı adam, hakikaten başka bir kadın getirdi mi eve, yoksa bunu karısına gözdağı vermek için mi yazdırmıştı? Tanrılarımız böyle bir kadını bir erkek başına vermesin dedim o gün. Bir atasözümüze göre, evde huzursuz bir kadın cinlerden fenaymış. Yalan değil bu. Hakikaten kadınlarımız içinde cinlerden fena olanlar yok değil. Bazı erkekler de onlardan aşağı kalmaz ya. Babama yazdırılan mektupların çoğu iş mektubu. Arada bir böyle özel konulu olanlar çıkıyor. Sahi şimdi aklıma geldi. Biri de arkadaşına yaşadığı kentte bulunan ünlü bir falcıya kendi geleceği ve kızının geleceği hakkında fal baktırıp ona bildirmesini yazdırtmıştı. Bizde fala çok inanılır. Bu falların başında hayvan ciğerine bakıp onu yorumlamak gelir. Krallarımız savaşa çıkacakları zamanın uygun olup olmadığını ciğer falıyla saptarlar. Ayrıca suya veya yıldızlara bakılarak gelecek hakkında bilgi alınır. Tapınaklarımızda falcılık görevi yapan rahiplerimiz var. Sevgililerine mektup yazdırmak isteyenler de olurdu arada. Hatta biri ben oradayken gelmişti. Hatırladığıma göre delikanlı sevgilisine biraz gücenmiş ama hem onu kızdırmamak hem de sitem etmek istiyordu. Babam onu öyle güzel yazmıştı ki şaşırmıştım. Bizim için yalnız yazı öğrenmek yeterli değil, anlatılmak istenileni de düzgün ve anlaşılır şekilde yazmak gerek. Ben onun zorluğunu çok iyi bilirim. Okulda yazıyı oldukça öğrendiğim yıllarda komşularımızdan Mindada ve Kubatum teyzeler başka kentlere alışveriş için giden oğullarına mektup yazdırırlardı bana. Öyle güç gelirdi ki onları yazmak. Kendileri de yazdırmak istediklerini doğru dürüst anlatamazlardı. Fakat böylece yazımı ve konuyu toplama yeteneğimi geliştireceğimi düşünerek katlanırdım bu güçlüğe. Bana yazdırmalarının nedeni çok ucuza geldiği içindi. Bahçelerinden getirdikleri küçük bir sepet meyve beni mutlu ederdi. Sanki bizim bahçemizde yokmuş gibi. Çocukluk işte. Bir günde bizim kentin parkında tanıdığım Dada adlı bir çocuk annesine onun ağzından bir mektup yazmam için öyle yalvarmıştı ki dayanamamış hemen babamın dükkanına gidip yumuşak kili ve kamışı alarak parka gelmiştim. Çocuk babamın yanında yazdırmak istemiyordu. Ben de ne yazacak diye meraklanmıştım. Parkın tenha bir köşesine oturduk. O söyledi, ben yazdım. O mektubu ömrüm boyunca unutamadım. Meğer çocuğun annesi de Nippur'da oturuyormuş. Onun yüzüne karşı istediğini söylemeye çekindiği için mektupla içini dökmeye karar vermiş. Bizim evde yığınla yün ve iplik var. Yine de bana yılda bir kez elbise yapıyorsun. Komşunun oğlu evlatlık olduğu halde annesi ona hiç durmadan yeni giysiler dikiyor. Sen de bana yap ve sevindir beni diye yazdık. Daha sonra çocuğu görünce ilk işim mektubun iyi sonuç verip vermediğini sormak oldu. O da bana üzerindekini göstererek İşte sonucu. Güzel mi?" dedi. Hatırladığıma göre etekleri kat kat saçaklı, oldukça gösterişli bir giysi vardı üzerinde. Yazıcılıktaki bir zorluk da hem Akatça hem Sümerce bilmek gerekmesidir. Akatça zaman zaman bizi yönetenlerin dili. Onun için gittikçe yaygınlaşmaya başladı. Şimdi ülkemizde iki dil birden konuşuluyor. Akatlılar kendi aralarında Akatça, Sümerliler ise Sümerce yazışıyorlar. Babam Akatçayı Sümerce kadar iyi biliyordu. Fakat evde hiç Akatça konuşturmazdı. Kendi dilimizi unutacağımızdan çok korkuyordu. Babama sözleşme yazdırmaya gelenler de başka bir alemdi. Bizim kanun ve geleneklerimize göre her sözleşme belirli kurallar içinde yazılmalıdır. Yazılı olmayan sözleşmeler için hiçbir hak ileri sürülemez ve mahkemeye de başvurulamaz. Bu yüzden ev, tarla, bahçe, köle, hayvan satmak, kiralamak, borç alıp vermek, mirasını ölmeden bölüştürmek, çocuğunu evlatlıktan çıkarmak veya evlatlık almak isteyenler yanlarında tanıkları, boyunlarında mühürleriyle babama gelirlerdi. Evlenecekler de tanıklar önünde evlenme koşullarını, boşanma olduğu zaman kimin ne alabileceğini belirleyen bir sözleşme yapmak zorundalar. Eğer yazılı bir sözleşmeleri yoksa evli sayılmaz evlenenler. Kurallarımız kesindir. Kentimizde yalnız sözleşmeleri yapan kamusal bir kuruluş olarak Burgul var. Fakat babama da başkanımız tarafından özel olarak izin verilmiş. O çok sevilen dürüst bir kimseydi. Sözleşmelere önce konusu, sıra ile koşulları, tanıkların adları, yemini, günü, ayı, yılı yazılıp iki tarafın mühürleri basılır. En önemlisi de sözleşme yazıldıktan sonra yazılanın üzerine yeniden yumuşak kil kaplanması ve üzerine içindekilerin tekrar yazılmasıdır. Böylece sözleşmenin üstü kırılırsa içi sağlam kalır, hem de yazılanlar değiştirilemez. Biliyor musunuz, bütün bu kurallar biz Sümerlilerden çıkmış. Yazmayı unutuyordum. Babama gelenler Tanrı'ya istediklerini vermesi için yalvaran mektuplar da yazdırırlardı. Sonra onu istedikleri Tanrı'nın tapınağına götürüp bırakırlar. Tapınakların arşivinde bu tür yazılarla dolu birçok mektup vardır. Ludingirra'nın yaşam öyküsü, tablet 5. Öğrencilik yıllarım. Okula ilk gittiğim günü ömrüm boyunca unutamadım, unutamayacağım da artık. Henüz 6 yaşındaydım. Babam elimden tutmuş sokaklarda yürüyorduk. Ben küçücük aklımla, büyük bir merak, sevinç ve heyecan içinde neler olacak, nerede oturacağım, kimlerle beraber olacağım, beni dövecekler mi, sabahtan akşama kadar annemsiz nasıl duracağım orada diye düşünüyordum. Okulda benim gibi çocukların olduğunu duyuyordum. Acaba ben onları sevecek miyim, onlar beni sevecekler mi diye bir yığın soru vardı kafamda. Bir taraftan da orada birçok bilgi edineceğimi düşünerek seviniyordum. Gece birkaç kez sıçrayarak uyanmış, en sonunda bir daha uyuyamamıştım. Bir ara yataktan kalkıp kardeşlerimi uyandırmamak için odadan gayet yavaş çıkarak avluya attım kendimi. Gökyüzünde gece ile gündüz birleşmiş gibiydi. Bir taraftan yıldızların hafif ışıltısı yanıp sönerken, diğer taraftan kızıla çalan bir aydınlık doğuda göze çarpıyordu. Bahçede oraya buraya koştum. Cıvıl cıvıl kuş seslerini dinledim. O gün kuş sesleri bile bir başka gelmişti bana. Kölelerimiz kalkmış, kimi ağılda koyunları, sığırları yemliyor, kimi de süt sağıyordu. Tavukların yem yiyişi öyle hoşuma gitmişti ki, kölenin elinden yemi alarak ben de önlerine attım. O arada güneş tanrımız Utu yer altından çıkmaya başladı. Onun çıkışını izlemek ne güzelmiş dedim içimden. Gökyüzü kıpkızıl olmuştu. Sonra güneş çıktı, çıktı ve birdenbire yüz yuvarlak oluverdi. Her taraf aydınlıktı artık. O zaman ya güneş tanrımız olmasaydı biz ne yapardık dedim kendi kendime. Annemin bir an önce kalkmasını bekliyordum. Dayanamadım, odasına girip anne kalk, okula geç kalacağım dedim. Annem, oğlum ben çoktandır uyanığım, daha erken düşüncesiyle yatıyorum diye diyerek fırladı yataktan. Arkasından babam da kalktı. Kölelerin hazırladığı sabah çorbasını içtikten sonra annem küçük, üzeri süslü bir torbayı elime tutuşturarak "Öğlen yemen için iki yuvarlak çörek koydum içine," dedi. Babam da yazı için kamıştan inceli kalınlı kalemler hazırlamış bana. Hemen yola koyulduk. Sokaklarda koşarcasına yürüyordum. Bir büyük kapıya yaklaşınca babam "İşte geldik okula," dedi. "Burası tapınağın bir bölümüymüş. Bizde okullar tapınaklara bağlıdır." Kapıdan girince büyük bir avlu, etrafında birçok oda gördüm. Hiç ses yoktu ortalıkta. Şaşırdım. Acaba daha kimse gelmedi mi diye düşündüm. Meğer bütün çocuklar gelmiş, öğrenecekleri bilgilere göre odalara dağılmışlar bile. Onlar daha güneş tanrımız çıkarken geliyorlarmış. Ben okula ilk başlayacağım için babam biraz yavaştan almış, kalabalığı görüp birden ürkmeyeyim istemiş. Bizi karşılayan adam okulun başıymış, hala hatırlıyorum. Uzun boylu, tıknazca biriydi. Onu görünce nedense içime bir korku geliverdi. Babam ona, "İşte size söylediğim oğlum Ludungirra, onu size veriyorum. Buradan her bilgiyi öğrenmeden çıkarmazsınız. Eti sizin, kemiği benim," dedi. Bunun ne demek olduğunu bilmediğim için öyle şaşırmıştım ki. Sonradan öğrendim. "İstediğiniz kadar dövebilirsiniz etlerini ama sakın kemiklerini kırmayınız," demekmiş. Karşıda elinde uzun bir kamışla dolaşan biri daha göründü. Acaba o elindeki kamışlar çocukları dövmek için mi diye kendi kendime sordum. Baş öğretmen elimden tuttu. Başladık yürümeye. Eyvah, babamdan da ayrılıyordum. Kendimi öyle yalnız, öyle zavallı hissettim ki sanki annemi babamı bir daha hiç görmeyecekmişim gibi geldi. Baş öğretmen beni bir odaya sokarak orada bulunan öğretmene, "İşte size yeni bir öğrenci. Babası onu her bilgiyi öğrenmeden buradan çıkmamak üzere bize getirdi," diye beni bırakıp gitti. Çocuklar yere serilmiş hasırlar üzerine önlerinde altları düz birer küçük sepet ile oturmuşlardı. Öğretmen benim elime de bir sepet verdi ve köşedeki kil yığınını göstererek, "Oradan bir parça al ve şuraya otur," dedi. Önde oturan çocukları sıkıştırarak bana bir yer açmıştı. Ben hemen bir toprak ıslak kili alarak dizlerimin üstünde yere çöktüm. Otururken bir taraftan da göz ucuyla çocukları ve odayı gözlüyordum. Görünüşe göre odada en küçük bendim. Karşımızda yüksekçe bir oturma yeri, yanında duvara dayalı uzunlu kısalı kalınlı inceli kamışlar vardı. "Orası öğretmenin yeri olmalı," dedim içimden. Fakat o kamışlar bizi dövmek için miydi? Birdenbire hepsi vücuduma çarpmış gibi titredim. Ben bunları aklımdan geçirirken öğretmen yanıma gelerek, "Bak, kili böyle yapacaksın. Kamışı da üzerine şöyle bastıracaksın," diye gösterdi. Kili avucumun içine alarak elma gibi yuvarladım ve iki taraftan bastırıverdim. Kenarları yuvarlak, mercimek şeklinde bir şey oldu. Öğretmen torbamdaki kamış kalemlerden birini seçerek kil üzerine bir kez bastırdı ve "Haydi bakalım, bunun gibi yapmaya başla," dedi. Ben büyük bir dikkatle kamışı onun gösterdiği gibi bastırmaya çalışıyordum. Her bastırılışta baş kısmı üçgen şeklinde bir çizgi oluyordu. Bir ara canım sıkıldı, başladım kili yoğurmaya. Önce yine elma gibi yuvarlak yaptım, sonra da onu biraz yasıltarak ayırdığım küçük bir parçayı üzerine yapıştırdım. Kopardığım küçük bir kil parçasını da ince uzun yapıp arkasına ekleyince ayakları olmayan bir hayvana benzemişti. Pek hoşlanmıştım bu işten. Derken bizim öğretmen çıka geldi. Elimdekini görünce birdenbire yüzü öyle asılmıştı ki hemen "Nerede yazın? Neden yazmıyorsun?" diye gürledi. Korkudan ne yapacağımı şaşırmıştım. Boynumu büktüm. Acele kili eski şekline soktum ve yeniden kamışla aynı çizgileri yapmaya başladım. Güneş tanrımız yerin altına giderken bizi de evlerimize yolladılar. Hepimiz içinde henüz kurumamış yazdığımız kil tablet olan elimizdeki sepetlerle evlerimize gittik. Ben büyük bir özlemle kendimi eve attım. Evdekilerin beni ne kadar merakla beklediğini tuttukları soru yağmurundan anladım. Kimi "Okulda eğlendin mi? Kimi çocuklarla arkadaşlık edebildin mi?" kimi de öğretmeni sevdin mi diyorlardı. Aslında sokakta oynamak varken akşama kadar kapanmak pek hoşuma gitmemişti. Ama hem birçok arkadaş edinmek hem de bir şeyler öğrenmek fena değil diye düşünüyordum. İlk günden sonra o heyecanım ve acemiliğim yavaş yavaş geçmeye başladı. Bir taraftan arkadaşlar ediniyordum. 30 gün süren bir ay içinde 3'ü kutsal gün, 3'ü de dinlenme günü olmak üzere 6 gün evde kalıyorduk. Bu da benim okula özlemle gitmeme neden oluyordu. Yazıyı da daha bir hevesle yazmaya başlamıştım. O sıkıcı düz çizgilerden sonra çizgileri üst üste yan yana yazmaya başladık. Daha sonra bu, ba, bi, tu, ta, ti, ap, up, ip gibi heceleri kapsayan kitabı verdiler elimize. Bu bizim alfabemizmiş. Bunları öğrendikten sonra erkek kadın adlarından oluşan listeleri kopya etmeye başladık. Bunlar yazımızı kolay öğretebilmek için öğretmenlerimizin bulduğu bir yöntemmiş. Bu listelerden oluşan kitaplardan kısım kısım kopya ediyorduk. Bazen güç öğrenen çocukların tabletinin sol tarafına öğretmen güzel yazısıyla yazar, çocuk da onu kopya ederdi. Bu yöntem hep uygulanmakta. Biz çoğunlukla elimizdeki kil kuruyuncaya kadar yazar, kuruyunca bahçeye atardık. Bunları da sulayarak yeniden yumuşatıp bize tekrar verirlerdi. Bazen de yazdıklarımızı babamıza göstermek için eve götürürdük. Ben verilen derslere büyük bir gayretle çalışıyordum. Aramızda çalışmayan, yazıyı çabuk öğrenemeyen, oturdukları yerde duramayan çocuklar vardı. Bu çocuklara öğretmen kızdığı zaman bulunduğu yerden çocuğun uzaklığına uyacak kamışı alır, küt diye rastgele bir yerine vururdu. Ödüm patlardı bana da vuracak diye. Onun için okulun bütün kurallarını dikkatle izlemeye çalışırdım. Oldukça katı kurallarımız vardı. Tabletini iyi yazamayan, üstü başı eli yüzü kirli olan, izin almadan konuşan, toplantılarda rahat durmayan, Sümerce konuşmayanlar dayağı hak etmiş olanlardı. Bu kurallar hep devam ediyor kuşkusuz. Okulu bitirmem uzun yıllar aldı. Çünkü ben verilen her bilgiyi öğrenme merakındaydım. Yaşım ilerledikçe öğrenilecek pek çok bilgi olduğunu fark etmeye başladım. Ben de onların hepsini bilmek istiyordum. Bazı çocuklar yazıyı biraz öğrenince okulu bırakıyorlardı. Genel olarak yazı şekillerini, her şeklin Sümerce, Akatça, Yunanca okunuşunu, anlamını ezberlemek hiç kolay değildi. Bu arada kili uygun yumuşaklıkta tutmamız, satırları birbirine karıştırmamamız ve yazı şekillerini güzel yazmamız gerekiyordu. Öğretmenler gibi yazabilmem hiç de kolay olmadı. Çünkü biz yazıyı heykel yapmak, mühür kazmak, değerli taş ve madenleri işlemek gibi bir sanat olarak düşünüyoruz. Bilgeliğin koruyucusu Tanrımız Yüce Enki, bütün sanatların içinde en zor olanı yazı sanatıdır demiş. Atalarımıza göre de yazı sanatın babası, konuşmanın ve bilginin annesiymiş. Zaman ilerledikçe yazmamız ve ezberlememiz gereken yığınla taş, ağaç, maden, bitki, hayvan, kent, ırmak, kanal, meslek adı yazılı kitaplar verdiler elimize. Bunları ezbere yazarken hepsinin ne adı olduğunu bildiren işaretleri kelimenin baş kısmına yazmamak büyük bir hata sayılırdı. Böylece yalnız adları değil türlerini de bilmemiz gerekti. Daha sonraları ev, tarla, bahçe, hayvan, köle alım satımı, kiralanması, evlenme, boşanma, evlatlık edinme, evlatlıktan çıkarma sözleşmelerinin örneklerini kapsayan kitaplar üzerinde çalıştık. Bana en büyük zevki veren tanrılarımız, kahramanlarımız hakkında yazılan hikayeler, ilahiler ve şiirlerdi. En zor gelen ise özellikle ilk zamanlarda matematik ve geometri idi nedense. Çarpım tablosunu ezberleyinceye kadar bir hayli sıkıntı çekmiştim. Çok büyük sayılarla çarpmalar, toplamalar, çıkarmalar, bölmeler yapıyorduk. Geometri matematik problemlerinde çözmemiz gerekliydi. Evvela bunlar bize ne lazım diye düşünüyordum. Fakat sonradan bunlar bilinmeden o büyük tapınaklar, her türlü yapı, kent duvarları, kanallar, tekneler, nasıl yapılır, alışveriş ne hale gelirdi diye bunların öğrenilmesinin ne derece önemli olduğunu kavrayabildim. Dil dersleri de önemlidir okulda. Özellikle son yüzyıllarda okuyanların iki dil öğrenmeleri zorunludur. Biz Sümerli yerli halk olarak Sümerce konuşuyoruz. Bizi idare edenlerin dili de Akatçadır. Birbirine hiç benzemeyen diller. Onlar kendi dillerini bize öğretmek istiyorlardı aslında. Biz de mecburuz Akatçayı öğrenmeye. Onların da Sümerce bilmeleri gereklidir. Çünkü hem bizim yazımızı hem de dinimizi alıp tanrılarımızın üstüne oturmuşlar. Yazıyı öğreten okullarımız, dinle, bilimle ilgili birçok kitabımız var. Üstelik halkın çoğunluğu da Sümerli. Bundan yüzlerce yıl önce Sargon adlı bir Akatlı çıkıp, her nasılsa Sümer krallığını ele alarak bütün ülkemizi, hatta birçok komşu ülkeyi idare etmeye başlamış. O zamandan beri Akatlılar ülkemize gelip yayılıyorlar. Amaçları topraklara tamamıyla konup Sümerlileri yok etmek. Bunu da başarıyorlar. Dil öğrenmek için isim, sıfat, fiil gibi gramer terimlerini, çeşitli cümle türlerini kapsayan kitaplarımız vardı elimizde. Ayrıca Sümerce kelimelerin Akatça kelimelerin Sümerce karşılıklarını gösteren sözcükler de yapılmıştı. Akatçayı öğrenmek pek zor gelmedi bana. Sümerciyi de benim kadar iyi bilen azdı aramızda. Buna neden ailemize hiç Akatlı karışmamış olması, evimizde de yalnızca Sümerce konuşulması. Babam asla izin vermezdi Akatça konuşmaya ama kendisi çok iyi bilirdi. Sümerciyi unutacağımızdan korkardı. Bir gün baş öğretmen bazı arkadaşlarla beni odasına çağırdı. Bunun altında önemli bir haberin yattığını anlamıştım. Bize büyük bir sevgi ve içtenlikle bakarak, "Artık öğretilenlerin hepsini biliyorsunuz sayılır. Sonsuza dek bilginin durağı ve kaynağı olan bu okula gözleriniz kapalı geldiniz, şimdi gözleriniz açılmış, görüşleriniz çok genişlemiş olarak çıkacaksınız. Ne mutlu size," dedi.